onları düşünelim ve tabii ki şeyler varsa yine özel noktalar varsa onlara girelim. Yani istenç, devlet ve yasa. Çin'deki yasa monarşinin yasası ve monarşi yasal devlet. Yani monarşi şey değil, tiranlık değildir. Despotizmi genel olarak özgür istenci tanımı anlamında kullanıyoruz. Yani despotik bir devlet olabilir, despotik bir birey olabilir, despotik bir kültür olabilir, sıfat despotik. Ve istenci tanımama. İstenci tanımama, şimdi bu batı ve doğu diye düşündüğümüz zaman orada yani siyah beyaz karşıtlığı yok, derecelilik var. Batı özgürlük bilincinin doğduğu yer ve geliştiği yer. Doğu özgürlük bilincinin doğmadığı yer. Yani onlar burada ırkçılık yok çünkü bunlar özgürlük bilinci ırka bağlı bir faktör değil. Yani sarılar da, siyahlar da her neyse şeye yetenekliler. İstenç yetileri var. Türsel bir ayrım yok. Bu konu şeyi engellemeli. Yani tarihe bakışta o perspektiften baktığımız zaman bir takım sonuçlar şey gibi görünebilir, ırkçı gibi görünebilir. Onun örnekleri de var, o tepkilerin çok fazla örneği var. Yani size geçen haftalarda söylemiştim, Afrikalılar Hegel'in Afrika konusundaki sözlerini açıkça şey olarak alıyorlar, ırkçılık olarak alıyorlar, doğrudan doğruya. Yani Hegel, Afrika'nın henüz gelişmedi, o sahra altı Afrika'nın gelişmediğini, tarihin eşiğinde durduğunu ya da kültürün uygarlığının eşiğinde durduğunu, buna benzer şeyler söylüyor genel olarak. Bunu bir aşağılama olarak alıyorlar. Yani biz şimdi Türkler geri kaldı derken tarihsel olarak, bu görevli bir şey geri, şeye göre, bazı Batı ülkelerine göre geri kaldılar diyoruz ve bu bir aşağılama değil. İsmailcim'in şeyi var değil mi? Geri kalmışlığın tarihi var.
Tabii tabii.
Yani bu kabul etmek onur kırıcı bir şey değil. Bu önemli olan gelişmemek ve despotizmde diretmek. Esas onur kırıcı bir şey varsa onun öyle olması gerekir. İstenç, insanın istediğini yapabilme yetisi ve doğru olduğunu, insan iyi olanı yapar ama aynı zamanda yani istenç a priori iyidir diyoruz. İstenç aynı zamanda istenç ve duyunç arasındaki ilişkiyi, o da bütün bunları görebilmek, burada Hegel anlayabilmek için de gerekli. Genel olarak kendinde de gerekli. Yani istenç ve duyunç arasındaki ilişki de önemli. Yani irade ve vicdan. Hangisini isterseniz. Duyunç, yargıç. Değil mi? Yani haklı haksız yargısını veren duyunç.
İyi kötü.
Evet.
Yani,
vicdan da değil mi?
Aynı şey. Hı hı. Yani dilinize çok ters geliyorsa vicdan deyin ama vicdan etimolojik olarak daha kapalı bir söz. Şimdi duyunç ve istenç arasındaki ilişki şu, duyunç doğru olanı seçer her zaman. Eğer bir durum duyunca gönderilirse, yani duyuncun yargısının önüne çıkarılırsa, duyunç orada hiçbir zaman yanlış ya da haksız olanı aklamaz. Duyunç doğrudan yanadır.
Kendi doğrusu.
Bunu bir düşünün. Sorgulayın. Yani doğru mu? Duyunç kötü olanı haklı görmez.
Kendine kötü, kendine doğru.
Şeyleri değiştirmez mi?
Değiştirse yandık. O zaman duyunç kavramı şey. Duyuncun
kötü mü?
Yani duyuncunun eğitimi var ama duyuncunun bütün eğitiminden falan ayrı olarak soyutta düşünüyoruz, kavram olarak düşünüyoruz. Duyunç kavramı doğrudan yanadır, haklıdan yanadır ve iyiden yanadır. Yani bir vicdan düşünün ki kötü olanı istiyor. Bu irrasyonel, saçma görünüyor. Bunu izleyebiliyor muyuz? Yani burada bir mantıksal bağlantı var ve bizim bütün kaygımız o mantıksal bağlantıyı bulmak. Bütün felsefede Hegel'in yöntem olarak istediği şey mantıksal bağlantıları bulmak. Şimdi Duyunca gelişmesi dediğimiz şey bu değil. Duyunç her durumda az gelişmiş biçiminde de çok yüksek, çok evet gelişmiş biçimlerinde de o doğasını koruyor ya da öyle yani duyunç. Aynı şeyi estetik yeti içinde aynı bağlantıyı görebiliriz. Çünkü estetik yeti insanın beğeni yetisi. Yani estetik yeti örneğin Kant'ın haz duymaktan söz ediyor. Kant hazla ilgisi olan bir şey değil demiştik daha önce. Çünkü haz doyumla ilgili bir kategori ve içgüdüyle ilgili bir kategori. Haz duymak doyum yani estetik bir kategori değil. Orada demek istedikleri şey aslında beğeni ile ilgili bir kavram. Yani estetik yeti beğeni yetisi ve bir yerde şey, anlamdaş ya da örtüşüyor ve o yetimiz hiçbir zaman çirkin olanı beğenmez. Nasıl duyunç kötü olanı aklamazsa estetik yeti de insanın güzelliği algılayan yetisi, o da hiçbir zaman çirkini beğenmez. Şimdi göre kişiye göre değişiyor dedik, tamam güzel. Yani esas can alıcı nokta burası. Çünkü bir de bakıyorsunuz ki bazı insanlar çirkin olana ya da güzel olmayana, deforme olana doğru bir şey gösteriyorlar. Güzelden yana, o güzele karşı ama ona yana, ona doğru bir eğilim gösteriyorlar. Yani çirkini beğeniyorlar. Aslında imkansız. Yani çirkin olanı beğenmek olanaksız. Yani yine de o çirkin diyebileceğim ön Picasso resimleri, yani hiç olmazsa çoğu tiksinti verici değil diyebiliriz ve ama yine de oraya güzel kategorisini uygulamak şey değil, kolay değil. Şimdi eğer duyunç yetisi gelişiyorsa, insan doğasıyla ilgili kategoriler bunlar. Yani duyunç yetisi, estetik yeti ve entelektüel yeti. Bunların bunlardan başka bir şey yok insan doğasında ya da insan özünde. Ve bunlar potansiyel olarak var Homo sapiens'te ve bunların gelişmesi şey. Tarih sürecinin kendisi. Yani tarih bunun için gerekiyor. Tarih insanın büyüme süreci ve o büyüme erek dediğimiz şey. Erek de insanın potansiyel bir kendi potansiyel bir potansiyel yüklü olmasından dolayı. Bunlar canlı bağlantılar böyle. Yani insan doğru bilgi ve gerçekliği birbirinden ayırmakta güçlük çekiyoruz. Yani bilgi gerçek olanın bilgisi olmalıdır ya da bilgi gerçek olmalıdır ya da bilgi doğru olmalıdır. Bunları söyleyebiliriz. Şey diyemeyiz, bilgi yanlış olmalıdır diyemeyiz. Aynı şey gibi, güzellik ve moral iyilik konusundaki zorunluluklar gibi entelektüel alanda da bir zorunluluk var. Bunlar çok mutlu kapalı geliyor. Yani bilgide de aynı seçiciliği uyguluyoruz ve yanlış olduğunu gördüğünüz anda dönüyoruz onunla. Yani bakabiliriz. 5 kere 4 çarpıp 19 yazabiliriz. Bu bir yanlış. Şimdi biliyoruz ki yanlış. Ama onu yaparken onu yanlış olduğunu bilmediğimiz için doğru diye görüyoruz. Ve yanlışlığını gördüğümüz anda doğruya dönüyoruz. Bilgi hiçbir zaman yanlışı kabul edebilecek bir şey değil. Estetik yeti hiçbir zaman çirkinliği kabul edebilecek bir şey değil. Ve moral yeti hiçbir zaman kötülüğü kabul edebilecek bir şey değil.
Peki çirkinlik güzellik nedir? Yani estetik yeti biraz insanın background, yani altyapısıyla ilgili değil mi? Yani bir
gelişmişlik.
Aldığı eğitim, yani onun gelişmesi vardır. O estetik ona yeti. Estetik açıdan çok hoş gelir ama yani ben ne bileyim mesleğim gereği ya da aldığım gereği, eğitim gereği onu çok farklı görebilirim. Yani biraz da estetik yeti.
Evet.
Onlarla bağlantılı değil mi? Hiçbir şeyi görmemiş çok cahil bir insanla, çok eğitimli bir insanın
şimdi,
estetik yetisi aynı olamaz.
Olamaz. Gelişmesi, estetik yetinin gelişmesi diye dediğimiz bir şey var.
Bu, ya da ve pardon sözünü kestim. Mesela çok zaman önce çok aşırı şişman kadınlar çok güzel görünüyormuş, çok beğeniyormuş. Şimdi ise çok çirkin bir diye nitelendiriyoruz mesela. Çok
aşırı şişman çok güzel.
Eski tablolarda da baktığımız zaman o göbekler sarkmış falan. Onlar çok hoş görünmüş ama şimdi Venüs heykeline bakıyorsunuz onun bir de göbeği var yani. Ama şimdi tam tersi.
Yani Yunan
estetik olarak değerlendiriyor.
Bu
da bir
Şimdi eşitlik form, yani o mükemmel forma Yunan sanatında ulaşılıyor. O sonsuz biçim ya da gerçek güzellik biçimi orada var. Ondan sonraki gelenler şey değil. Örneğin Rönesans resim sanatında görülen o dediğiniz tarzda şeyler, yorumlamalar diyelim. Onlar henüz şeyi gösteriyor. İtalyan sanatçıların o Yunan idealine ulaşamadıklarını gösteriyor. Yani şeyden önce bu var. Normal, yani İtalya'da yeni başlıyor şey. Rönesans'ta başlayan şey aynı zamanda sanatsal bir gelişim, estetik bir gelişim. Ama gelişimde bir süre sonra orada da o mükemmel, eksiksiz biçime doğru gidiş var. O Michelangelo'da ya da şeyde pek çok başka sanatçıda. Yani o şey yakalanıyor tekrar, o Yunan klasik güzelliği yakalanıyor.
Mesela ama modern sanat
Antonio Canova var, yani o şey. Orada da, o mimar Michelangelo'da, orada Yontu'da, heykelde şey yakalanıyor hemen hemen. Bilmiyoruz yani Yunan, belki Yunanlar daha güzel, elimize geçenlerden de iyileri vardı belki de Yunan sanatsal etkinlik günleri arasında ama bilmiyoruz.
Şimdi ama modern orada, sanat onu reddediyor. Efendim? Şimdi modern sanat onu reddediyor. Diyor çünkü ki o özde. Doğayı taklit diyor. Sen insan olarak üstüne ne koyuyorsun diyor.
Onda doğanın, yani şimdi bu estetik alanına giriyoruz burada. Çok genel olarak şöyle de var. Yani estetik güzellik şey değil. Doğal güzellik değil. Sanatın, güzel sanatın ele aldığı şey doğadaki güzelliği yeniden öğretmek, kopyalamak değil. Öyle diyen birisi hiç olmazsa kendi ilkini eğitimsizliğini göstermiş oluyor. Yani güzel sanatın amacı doğaya hükümek değil. Tin güzel sanatın hedefi ya da nesnesi ve tinin güzelliğini, şimdi tinin gerçek güzelliği var ve bu şey, yani güzelliğin kendisi tinsel bir kategori her şeyden önce, değil mi? Yani sadece şey geometri ya da fiziksel ölçülere bağlı bir şey değil. Çünkü güzelliği biz şeyde görüyoruz, ruhta görüyoruz. O ruh, insanın güzellik dediği şey, de insanda güzellik dediğimiz şey, o ruhunun tininin yansıması ve burada gelişme, o sanat...
Kandinsky de bunu söylüyor işte.
Sanatçı, ama Kandinsky güzel değil, saçma sapan çizgiler.
Evet, başka.
Yani onlara ben güzel demekti, gerçekten sevdim. Çok zorlanıyorum yani, biraz zor. Belki bir takım şeyleri var, yorumları falan var. Yani, ha? Şimdi orada şöyle bir...
Çirkine estetik olmayan bir şey demek... Yani çirkinin de bir estetik içer, sıfır estetik midir yani? Estetik bir şey içerme. Çünkü çirkinin estetik olduğunu söyleyen ve bu yüzden çirkin kadınları, çirkin şeyleri çizen ressamlar var. Da Caravaggio ya işte. Belki
Avignon'un kadınları mesela.
Çirkin kadın.
Avignon'un kadınları.
Neyse.
Evet yani.
Güzellik tinse.
Hani
kimden
siz de bir örnek verdiniz. Bazı insanlar da çirkini istiyor. Niye? Neden?
Kadının dışı çirkin, içi güzel.
Orada işte sizin söylediğiniz şey var. Yani estetik yeti gelişen bir yeti ve henüz gelişmediği bir aşamadayken güzelliği algılayamıyor. Şimdi bakıyorsunuz bir kulak var. Şeyi beğeniyor, davul zurnayı beğeniyor. Beşinci senfoniyi ya da bilmem Frelise'yi kapatıyor.
Tangur tungur.
Ama şeyi, Orhan Gencebay'ı falan onu orada buluyor ki. Bu şey, açıklanabilir bir fenomen yani. Anlaşılmaz.
Ben kendimi orada buluyor hocam.
Çünkü anlamıyor şeyi. Yani güzelliği görmek bir estetik yetinin gelişmesiyle ilgili bir şey. Yani o bir senfoniyi dinleyebilmek için şey gerekir. Bir estetik gelişmişlik düzeyi gerekir. Yani ona gelmedikçe ve onu bir şeyden biliyoruz. Gerçekten yıllar içinde şeyimiz artıyor. Aynı parça sanat yapıtında bulduğumuz şeyler çoğalıyor, derinleşiyor vesaire.
Platon'un yani estetik duygusunun gelişmediğini söylemek demek, yani bu söylediklerinizden biraz da hoşuma. Demek ki adamın estetik duygusu gelişmemiş.
Şimdi o sadece Picasso'da değil, başka alan, sanat alanlarında da var ve yani 20. yüzyıl şey yaşadı. Albert Camus'dan söz ettik biraz önce. Orada da bir moral problem var. Yani varmış saçmadır diyor, anlamsızdır diyor ve orada bir duyarsızlaşma var. O estetik duyarsızlaşma değil ama moral dolu da o duyarsızlaşma.
İç dengelerin alt üst olduğu bir dönem hocam. Her şeye, tarihe, sanata, her şeye yansımış. Tarihe, sanata, edebiyata. İç dengelerin alt üst olduğu bir dönem. Yani insanların şey bir dönem. Yani psikolojik bir böyle hani şey, evet, süreç olur ya. Yani çalkantı dönemi çok da takılmamak lazım. Şey, evet.
Ama
ama Hegel o İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamadı. Bir de o var. Yani bir bakıyorsunuz bütün binalar yıkılmış, akrabalarınız ölmüş, arkadaşlarınız ölmüş, mahvolmuş bir Avrupa. Yani çok da böyle güzel şeyler yazılmasını beklemek veya çok estetik veya işte güzeli insanların ruhu kararmış.
Savaş, onlar mistik fenomenler değiller. Yani savaş olduğu zaman binalar yıkılır, akrabalar ölür, çocuklar ölür, kendin ölürsün. Yani bunlar savaşın ne olduğunu, yani savaşın çözülmesine bağlı ve savaş
konusu... O dönemin konusu, hiçbir yazarı veya bilim adamında ondan etkilenmemiş. Daha önce konuşmuştuk,
yani savaş şey değil, yok edicilik uğruna yok edicilik evet. değil. Savaş...
Etkilenmiş doğru.
Savaş, devletlerin üzerinde hiçbir mahkeme olmadığı için, hiçbir yargı gücü olmadığı için, eğer devletler arasında bir şey varsa, anlaşmazlık varsa, onu çözmenin biricik yolu, yani masa başında çözemiyorlarsa, ona bu devletlerin, şey, devletin kendi kavramından gelen bir şey. Devlet olmadığı zaman bu olmaz. Ama devletler varsa, bireyler var demektir ve bireyler, bunlar kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklara düşüyorlar.
Kendi istencilik.
50 yıl çok uzun bir zaman değil. 50 yıl önce Avrupa insanlığın şeyi, moral olarak da en ileri bölümü, teknolojik olarak da en ileri bölümü, estetik olarak da en ileri bölümü birbirlerini öldürdüler. Yani burada göreliliği kaçırmayın. En ileri demek saltık olarak ileri demek değil. Yani Avrupa'nın moral olarak en ileri olması, Avrupa'nın saltık olarak en ileride olması demek değil.
Biraz düşünelim.
Çok özel konu, o da Jean-Jacques Rousseau'dan geliyor. Yani şu anda burada bizim Hegel'de incelediğimiz ve genellikle burada konuştuğumuz şey aslında temel olarak şeyden Jean-Jacques Rousseau'ya geliyor. Ancak ve ancak özgür bir insan ya da kendi istenci olan bir insan moral bir varlıktır. Jean-Jacques Rousseau'nun şeyi bu, ilkesi bu. Ve Avrupa'nın moral gelişmişliğini sorgularsak onun yanıtı ancak ve ancak Avrupa tininde özgür istenci doğmuş olduğu olacak. Yani özgürlüğünün bilincinde olan bir insan moral varlık olabilir.
Peki bu elitist bir görüş değil mi hocam?
Efendim?
Elitist bir görüş değil mi?
Elitist mi?
Evet.
Değil. Yani moral, özgürlük elitizm değil. Elitizm seçkinlik demek ve eğer elitizme şey yaparsak...
Ancak onlar kavuşabiliyor hocam.
Yok.
Hayır, bütün insanlar buna yetenekli. Tüm insan, ya Homo sapiens'in bir yeteneği bu. Özel bir seçkinlerin değil. Ama şu an tarihte eşitsizlik var, gelişmelerdeki eşitsizlikten dolayı. Yani Avrupa dediğimiz yere baktığımız zaman orada örneğin şeyle Skandinavya'yla diyelim Sırplar aynı moral gelişmişliği göstermiyorlar. Yani ikisi de Hristiyan, ikisi de Avrupa'da, ikisi de Homo sapiens ama orada İskandinavlar daha çok gelişmiş, moral olarak daha yüksek demek elitizm değil.
Birisi ama protestan, birisi
Sırplar da o yeteneği taşıyorlar ortodoks. Ve henüz açığa çıkmamış, çıkacak. O anlama geliyor yani.
Hocam bir çıkartma yapmışsınız, demişsiniz ki ulus bedenini kendinde sevgi, kardeşlik kapsarken karşılığında düşmanlığı kapsar.
Yani, ulus öyle bir demedi, yani mi? Hayır.
Sizden okudum. Ulus ve çıkarsanız yani ulus dediğimizde
evet. ulus sevgisi
yurt sevgisi. Yani kendinde sevgi kardeşlikken bir karşıtını kendine düşman olarak alır ve dünya içinde evet. ulus kalmayınca yani bütün insanlar kardeş olunca mı o zaman bu savaşlar
tabii ki,
bu her şey
tabii ki. Yani tinin
tin ulus çünkü milliyetçiliği karşısına koyuyor. Benim milletimi öbür millet kötü. Evet. Psikolojikman oluşup ve savaşlar bütünle bitmeyecek.
Tabii ki. Yani uluslar, ulusal ayrımlar...
Peki bütün sınırlar nasıl kalkacak?
Kalkıyor, Avrupa'da kalktı.
Kalktı gibi.
Kalktı.
Avrupa Birliği orada da yani belki çok çabuk.
Yani bir süre sonra Avrupa ve Rusya arasındaki sınırlar kalkacak.
Avrupa ama Avrupa Hristiyan olduğu için kalktı. Yani mesela Yahudiler kendi dinlerinde yüceltirler.
Tamam, Avrupalılar onun öyle olmadığını gösteriyorlar. Onun için de Türkiye'yi almak durumundalar. Türkiye'yi aldıkları zaman oranın Hristiyanlığa özgü bir şey. Hristiyanlık, Avrupa... Şimdi bunlar eğer öyle bir devlet olursa, öyle bir devlet yani uluslararası bir devlet aynı zamanda dinler üstü bir devlet de olmak zorunda. Yani din üstü değil ama dinler arasındaki ayrıma dikkate almayan bir devlet olmak zorunda, laik olmak zorunda.
Ya
ben de şey yani bütün, şeyde de var yani
Avrupa'nın, pardon bir saniye, Avrupa Hristiyan kalmasına karşın Türkiye'yi kabul edebilir, sindirebilir. Türkiye'de Müslüman ya da İslam kültürü olma özelliğini değiştirmeden kendini Avrupa'ya şey yapabilir. Çok kültürlülük biçimi altında sokabilir, yerleştirebilir. Bu olanaklı çünkü çok kültürlülük, plastik, eriyen bir şey. Yani zaman içinde bazı... Şu an ama Avrupa Birliği'nin oluşması için dinin ortadan kalkması gerek, Hristiyanlığın ortadan kalkması gerek demek gereksiz. Tabii yani din...
Olduğu zaman o da ortadan kalkacak.
Tamam. O biraz çok uzak bir döneme ait bir şey. Evet, konu. Onu belki konuşuruz ama çok felsefi olmaz. Evet ama yani onu felsefileştirmek kolay değil. O kadar uzak bir şey, durumu şu anda biz var olanı önce anlamak durumundayız ve savaşlar, devletler arasında anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözemedikleri zaman kaçınılmaz olarak bu, kullandıkları yöntem. Savaşın kavramı bu. O yüzden savaşın...
Hiçbir şey olmasa da hocam, sırf soruna gerek yok işte. Milliyetçilik de ne olursa savaş.
Milliyetçilik...
diğer tarafı kabul ettirmek aslında.
Diretmek veya soykırım yapmak, kendine dönüştürmek.
Onun savaşta bir ilişki yok. Ya da...
İsteyicilik kırmak
karşılar. Çeşitli sebepler olabiliyor yani. Psikolojik savaş da var. O şekilde
tabii
asimile etmek de var. Onu kastettim. Bu da
yani tarih çok karmaşık.
Yani belirledikleri sürece yani o işte kişisel kimlikten çıkmadıkça, evrensel çıkmadıkça
bizim için önemli olan şey şu, tin şey değil, ulusal bir varlık değil. Tin soyut, genel bir kavram. Dolayısıyla belirli tin, yani tin realitede düşünüldüğü zaman bugün en azından tarih içinde onu mutlaka bir ulus belirlenimi altında düşünmek gerekiyor. Yani değil mi? Yani ya ırkını belirtiyoruz, ya ulusunu belirtiyoruz, halkını belirtiyoruz. Ya da bölgesini belirtiyoruz. Yani Amazonlu diyoruz ya da şu köylü, bu köylü. Yani tin olarak tin tamam, ya da ins...
Tamam. Ha?
Evet, bir orada belirleme ve bir olumsuzlama yapıyoruz. O zaman o bireysellik geldiği zaman kaçınılmaz olarak orada istençlerin mi ilişkisi, o bireysellikler, istençler, zorlama ve şiddet, yok etme, yani bir bireyin... bir devlet, bireylerin devleti olduğu, yani devletin, bireylerin istencinden ve tininden ayrı bir tini yok bir bakıma. Birey, devlet şey değil, insanların bilincinden başka bir yerde var olan bir şey değil. Yani devlet kendi başına davranan bir yaratık değil. Devlet insanların tini ve kolektif, ortak bir tin. O zaman zaman bireylerin kaprisini devlet de gösterebiliyor. Bireylerin acımasızlığını devletler gösterebiliyor. Yani işte Fransa ve Cezayir örneği onu gösteriyor. Eğer savaş şey, istençlerin ilişkisine ilgilen. Diyor ki, ben şu toprağı istiyorum çünkü orada benim hakkım var. A devleti B devletine diyor ki, B devleti diyor ki hayır diyor, orası benim. Nasıl çözeceksiniz bu sorunu? Anlaşmayla, yani şimdi Gazze olayları, yani İsrail ve Filistin arasında bir şey var. Toprak, güç, iktidar vesaire. Buna oturup şeyle çözebilirler teorik olarak masa başında. Birbirlerinden bütün nefretlerine karşı masa başına geçip oturup konuşarak çözebilirler.
Orada büyük adamlar lazım.
Ve onu yapmak adamlar için tabii ki yani yetmiyor. Demek ki şu anki şeylere o...
Yansımekini de gol çözdü.
Evet. Tabii nasıl çözeceğini söylemiyorum. Yani o ayrı bir şey. Şu an olan şeyi söylüyoruz. Yani şu an o insanlar orada iki tarafta, İsrail'de, Filistin'de şey değiller. O işe barışçı olarak çözecek kadar medeni değiller. Bu evet, çıkan şey bu. Öyle. Yani bin kişiyi öldürmek, o aynı şeyi sana yapanlara yanıt olarak bile yapmak doğru değil onu. Yani bin tane İsrail öldürülmüş olsa senin o intikam, yani savaş şeyi değil. Bir ulusun, bir devletin intikamla işinin olmaması gerek. Her neyse bu şeyi gösteriyor. Bu insanlar savaşla çözebiliyorlar şeylerini ve moral gelişmelerinin yetersizliğini gösteriyor. Bir gün oturup şey yapabilecekler, çözebilecekler. Yani çünkü savaş sonunda yaptıkları şey karar vermek. O toprak onun ya da bunun oluyor. Onu masa başında da yapmaları teorik olarak olanaklı ve başka pek çok durumda bu uygulanıyor. O da büyümeyi, moral olgunluğuna vesaire gerekiyor.
Yani kim önce kendi içinden özgürleşmesi gerekiyor. Kendi evet. O hırslarından kendi kendini yenecek, Ondan sonra bu sorsuya çıkacak. Ama bütün içgüdüler, hırslar, o güzel sorunlar onu bastırınca biz dışarıda özgürlüyoruz. Kendimiz özgürlüğün ne olduğunu kendi içimizde hissedeceğiz yani.
Bakın işte bu şey, tarihin anlamını özetleyen bir şey.
Yükte iradede ama insanlar onu duyguyu katıyor. Hırsı katıyor. Tamah rahatı katıyor. Olayla
İyiyim şimdi vardı. Burada size de zor üzerine takım şeyler var ki. Yani tinin doğal ve insanın doğa ve tin, doğal ve tinsel yanları var. Yani insan doğa ve tinin birliği ve tinin gelişmesini, yani insanın gelişmediği aşamalardaki karakteri daha çok doğal yanı tarafından belirleniyor olması. Yani içgüdüsel, düşünmeyen, dürtüsel yanı tarafından belirleniyor olması. O anlamda tarih insanın kendi doğal yanına karşı bir kavgasından oluşuyor gibi bir şey söylüyor Hegel. Yani çok genel olarak doğru. Çünkü yani doğal doğadan uzaklaşma, insan gelişmesi doğadan uzak, doğanın ötesine çıkma, üstüne çıkma. Şu anlamda doğanın ötesine, üstüne çıkma. Yani örneğin doğal güzellik açısından doğanın güzelliğinden daha yüksek güzelliğe doğru gidiyor sanat. Öyle onu gösteriyor. Yani insan tinin güzelliği şey. Moral olarak baktığımız zaman moral kavramının kendisi insanın doğal yanıyla bir çatışmayı anlatıyor. Çünkü duyunç genellikle duysal dürtülere karşı bir kavgadan oluşuyor. Doğruyu ve eğriyi seçmenin problem olduğu durumlar, yani o yargının orada yargının verilmesi gereken durumlar da çözülen çatışma insanın doğal dürtüsel yanıyla düşünsel duygusal yanı arasında. Yani yanlış bir şey var. O bir istek var ve o istek şey doğru değil diyor duyunç bize. Onu yasaklıyor ve onu yanlış olarak ya da kötü olarak gösteriyor. Yani o orada şey var. Dürtülerle içgüdüler doğuyor. Doğrudan doğuyor. Burada bir şey var. Psikolojiyi ilgilendiren bir sorun var. Dürtü şey değil. Doğal değil.
Hırs hangi yanı? Kimsel değil mi?
Doğal. Hırs doğal ama para hırsı dediğimiz zaman para doğal değilse o zaman o hırs doğal olmaktan çıkıyor. Ama doğal, hırs doğal.
Doğal mülkiyet
şeysi. Mülkiyet de şey değil, doğa kategorisi değil. Tinin kategorisi. Yani mülkiyet isteyen bir insan istediği şey doğal değil.
Niye?
İçgüdüsel değil. Daha doğrusu içgüdü ve dürtü arasındaki... Çünkü ya mülkiyet içgüdüsünden
sonra... İstenç belirliyor çünkü. İstenç belirliyor çünkü.
Evet, mülkiyet istenç belirliyor.
O yüzden tinsellik.
O yüzden tinsellik. Yani mülkiyet tinsel bir kategori. İçgüdüsel bir kategori değil. Açlık içgüdüsü, erotik içgüdü...
Tamam,
bunlar doğal kategoriler ve kültürel değiller. Ama bunların...
Çok fazla zaten şey yapmıyor. Savaşlara falan neden olmuyor. Kim? Aslında insanların hırsı. Aslında içgüdüler çok böyle savaşlara falan neden olmuyor. Toplu katliamlar falan bundan dolayı yapılmıyor. Daha tinsel dürtü mü diyorsunuz artık bilmiyorum hırs.
O dürtülük şimdilik idare ediyor. Mesela intikam duygusu diyoruz. Yani bir hayvan için böyle bir şey kategori uygulayamayız. Bir hayvan intikam almaz. Yani o içgüdüsü olarak davranır. Filmler alınır. Doğru mu diyorsun? İntikam çünkü hak kavramını içeriyor. Yani haksızlık... evet. Şimdi... bazı insan... yani onlara şey yapmamız gerekiyor. Daha iyi psikologlara daha iyi çözümlemeleri gerekiyor. Çünkü intikam kavramı, hak intikam kavramı, hak kavramını içeriyorsa... O zaman o açıklama şey... Çok olan bir süre açıklama. Yani fiillerin hak kavramının olması gerekir. Hak kavramı...
Bizim belki anlayamadığımız bir düzeyde
ama... Evet. Yani o şey... Ben anlayamıyorum ya. Şimdi seyreden böyle daha yasallı seyrediyorum. Fillerin davranışları ve davranışları var. İntikam gibi görünmüyor sanki. Yani belki de onu...
Yanlış öldürdü, ondan sonra gidiyor bir süre sonra geliyor. Aynı doğru. Onu öldüreni öldürüyor
işte. İşte bu şey, nasıl insan gibi bir davranış. Kesinlikle öyle. Enteresan, yine de aklımızın bir kenarında kalsın. Yani tinin gelişimi doğallığına karşı bir kavga gibi görünüyor. Aslında kavga, yani tarih şey değil, öyle bir barış sanat tiyatrosu değil diyor. Yani doğru, yani mutluluk sahnesi değil tarih. Ve tarihin öyle olmasını beklememek gerekir. Yani bu kötülük konusunu ilgilendiren bir şey ve kötülük konusunda Voltaire ile Leibniz arasındaki problem ya da diyalog, tartışma her neyse, polemik önemli bir şey. Niye kötülük var? Yani çünkü o kötülükler şey, Hegel de söylüyor, bu dünya tarihinde o yaşanan kötülükler, yıkımlar, katliamlar vesaire bunlar yani insan nihilistleri, kötümserleri haklı çıkaracak düzeyde. Düşünün, Almanların ve Rusların vesaire bu son 20. yüzyıldaki davranışları. Ya tamam, kötümserlik diye bir şey var, pesimizm diye bir şey var. Nihilizm ve kuşkuculuk, güvensizlik diye de bir şey var. Yani bakıp da tarihe insanlar birbirlerini öldürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bütün tarih yinelemedir ve yinelenen şey cinayettir. Böyle bir vargıya da çıkarıp, böyle bir vargı da şey. Onun için de pozitif zeminler var, olguları. Yani biz bana böyle bir şey derse, ben karşı çıkarsam, o bana dönüp binlerce kanıt gösterebilir. Yani insanlar... Cengiz Han'ı gösterebilir, Büyük İskender'i gösterebilir, Napolyon'u gösterebilir. Napolyon kimlerine göre? Şey, yani bir katilden farksız, bir Hitler'den farksız.
Din kitapta da bunları kapsıyor. Yani Sümerlerin Hammurabi yasasından tutun, Tevrat'tan, İncil'den, şeyden,
Kur'an'a
varıncaya kadar kana kan, içeydi, içtiği şey yapar. Yani cezalandırma yeriç. Hepsinde var. Tevrat'ta da var.
Kısas yasası.
Kısas yasası. Hepsinde var. Yani evet. Bunları affetmek, bilmem ne yapmak falan şeklinde şey yapıyor. Ancak 20. yüzyılda bütün bu cezaların şekli değişti. Hala bir kısmı insanlar da ona intibak edemiyorlar. Hala eski yasalarda istiyorlar.
Evet. Yani tarih bir şey. Kötülüğü kapsayan bir şey. Haksızlığı, adaletsizliği, ahlaksızlığı, vicdansızlığı kapsayan bir şey. Ve bu tarihin suçu değil. Bu insanın, bunun tek açıklaması var. İnsan moral olarak büyümediği için bunları yapıyor. Evet. Bu o zaman anlamlı. Yani evet. Şimdi İskender Tebes'e girmiş, 6000 tane oradaki sivili kılıçtan geçirmiş seferine çıkmadan önce. Evet. Bu İskender'in, Büyük İskender'in yaptığı bir şey ve bu dört dörtlük bir duyursuzluk. Ve yani bunu bugün bu şey görünüyor bize, vahşet gibi görünüyor.
Ama hocam şunu da biliyor musun?
Yani giderken kimse savaşmadan...
O taktik olarak onu yapmak evet. Zorunda olduğunu istedi. Gözünü evet. Kırpmadan 6000 kişiyi öldürtüyor. Şimdi göz ağrıyor. Yani sefere çıkacak ya, arkayı şey bırakmamak için, daha sağlam almak için, daha sindirmek için, Yunanlar isyan etmesinler Makedon egemenliğine diye onun yokluğunda öyle bir terör yaratıyor ve bu Büyük İskender tarafından, İskender aynı zamanda da şeye göre, başka bir bakış açısına göre o dünyayı, dünya tarihini başlatan insan bir bakıma İskender. Çünkü o döneme kadar Doğu, Batı, Yunanlılar, Mısırlar, Persler falan bunlar şey, ya çok yüzeysel ilişkiler içinde ya da düşmanlık ilişkiler içinde.
Bu durumda kuramsal olarak tarihin sonundan bahsedebiliriz. Çünkü insanlar tarihin sonundan bahsedebiliriz. İnsanlar o idealardaki şeye eriştiklerinde, bilinç düzeyine, moral geliştiğinde... işte
erek diyoruz.
Erek, evet. Erek de tarihin sonuna bir yerde varmış oluruz.
Hocam, bir şey diyeceğim.
Olabilir, onu konuşacağız.
Yani. Ölürken de demiş ki ama cenaze töreninde, belki biliyorsunuz.
Kardeşim, hayır,
benim cenaze töreninde kafasından iki elimi, iki yanımı açık töreni yapıyorum.